Ayrım 16.
Hatırıma gelmiyor. Ne demek? Graziella'yı okumadınız mı? Gençlikte belki okumuşumdur ama hiç hatırda kalır mı? Siz bana Graziella'yı bulunuz. İşte efendim, bakınız. Le premier regret. Elbette bunun ikincisi, üçüncüsü ve bir de sonuncusu olmak lazım gelir. İhtimal. Burada Delamartine'in külliyatı asarı var. Belki bunların içinde aradığınız şeyler de mevcuttur. Fakat ayrıca basılmamıştır. Külliyatı asar mı? Evet efendim, göreyim. Buyurunuz, bu 7 cilttir. Güzel. Kaç kuruş? 7 cilti 69 frangadır. Pahalı değil, tabı da güzel. Hem de içinde güzel gravürler vardır. Peki, şu 4 liranın üst tarafını veriniz. Hayır efendim. 4 liranın biri size ait, ciltlerin parası tamam 3 lira eder. Ha, hakkınız var. Kitapları sarınız, bağlayınız da Beyoğlu'nda numaralı Monsieur Albert Gün'ün dükkanına gönderiniz, olmaz mı? Oradan bana gönderirler. Pekala. Kitapçı Monsieur Vic, Lamartine'in asarı içinde Deuxième Regret, Troisième Regret, Dernier Regret'in olmadığını pekala bilirdi. Fakat Behruz Bey'i teçhil etmiş olmak nezaketsizliğinde bulunmamak için o babda beyanı cehletmeyi münasip gördü. Bu sırada şairin külliyat-ı asarını ortaya sürmesi ise o gün sabahtan beri 60 paralık bile bir alışveriş etmediğinden ehemmiyetlice bir meblağla istiftaha nailiyet ümidine müstenit idi. Ümidi hasıl oldu. Çünkü o kitapçı olduğu için düşüncesi emeli kitaplarını satmaya münhasır olmakta kendisi mazur idi. Behruz Bey oradan çıktıktan sonra tekrar Albert Gün'ü uğrayarak gelecek kitapların derhal konağa gönderilmesini tembih etti. Ve kendi Taksim bahçesine kadar yaya bir tur yapmak üzere yürümeye başladı. Bahçeye vüsulüne bir 100 hatve kadar kalmış idi. Öteden tozu dumana katarak bir arabanın gelmekte olduğunu görünce olduğu noktada durdu, bekledi. Araba kendi arabası, hayvanlar kendi kır beygirleri, koşa da bizzat Andon idi. Bey bunları tanıdı bildi. Yalnız arabayı kullanmakta olan genç beyi tanıyamadı. Behruz Bey arabasını ve Andon'u o halde görüp tanıyınca azim bir hayreti behtiyar içine düştü. İptida olduğu yerde kala kaldı. Sonra döndü arabayı, Taksim Caddesi köşesini dolaşıp da gözden kayboluncaya kadar nazarıyla takip etti. Araba bertaraf olunca yine yürümeye devamla bahçeye girdi. Kendi kendine söylenerek tarhların arasında dolaşmaya başladı. Kes köse köse, arabayı, hayvanları diyelim ki o beyefendi Kondraki'den satın almış. Andon'u nereden bulmuş? O da beraber mi satıldı? Yoksa benzettim mi? Benzetme de değildi. Hatta Andon Melun'u beni gördüğü zaman bıyık altından gülerek başını öteye çevirmedi mi? Çok şey. Markaya dikkat edemedim. Acaba benim inisiyaller duruyor mu? Duruyorsa bana hakaret değil mi? O maladur başık beyefendi de kim oluyor? Ne kadar zıpırcasın araba kullanıyordu. Vay alçak Kondraki. Vay Melun Andon. Demek ki bunlar bizim ekibajı kaçırıp zapt etmek için ittifak etmişler. Anfen ben de parezi oldum ya. Araba zatı berbat olmuş idi. Hayvanlar da öyle. Acaba kaç liraya satıldı bunlar? Neme lazım. Üste benden para istemesinler de. Lakin garip şey. Andon Han. Şimdi anlaşıldı ki arabanın dingili eğrildi, yaptırmak için Kondraki'nin fabrikasına götürdüm falan filan demesi bütün yalan imiş. Hele ben kurtuldum ya, gelecek yaz istersem daha alalarını getirebilirim. Konak sağ olsun. Bey bu yolda söylene söylene bahçenin için 3-5 kere devrettikten sonra kapıdan çıktı. Epeyce yorulmuştu. Beyoğlu'nu yayan geçmeyi göze aldıramadığı gibi sarı arabaya tekrar rast gelmeyi istemediğinden orada müşteri bekleyen kupalardan bir tanesine girdi. Arabacı, Dolmabahçe'ye, oradan Süleymaniye'ye emrini verdi. Fil hakika Behruz Bey sarı arabayı, kır hayvanları yanlış görmemiş, Andon'u da benzetmemiş, hepsini doğru görüp tanmıştı. Fabrika sahibi komisyoncu Çelebi Kondraki Behruz Beyefendi, Andon'un yediyle gönderdiği mektubunda beyan ettiği veçile, sarı arabayla bakla kırı beygirleri 3 gün fabrikasında beklettikten sonra 4. günü, bunları zaten Behruz Bey de görüp beğenmiş, iştirasına ziyadesiyle heveslenmiş ve bu babta Kondraki'nin tavassutuna müracaat etmiş olan Nevzuhur miras yedilerden Balcızade Nispeti Bey'e 145 liralık bir senetle 196,5 liraya satmış ve arabacı Andon'un Behruz Bey'in yanından ayrılarak açıkta kalmasına kendisi sebebiyet verdiğinden, bunu da mağdur etmiş olmamak için o miras yedi beye bir tavsiye kapılandırmış idi. 12. Behruz Beyefendi konağa vasıl olduğu zaman saat yarıma gelmişti. Bey merdivenden çıkarken karşısına gelen Michel Ağa'ya kitapların gelip gelmediğini sorarak, "Geldi ekselans, salondadır." Monsieur Pierre de orada cevabını almakla hemen salona girdi. "Bonsoir mon cher profesör." "Bonsoir Behruz Bey, nasılsınız?" ''Peki iyiyim siz. Ben de iyiceyim. Lakin sizden şikayetim var.'' ''Ne gibi?'' ''Buraya göç edeceğinizi bana haber vermeliydiniz.'' ''Geçen defa salı akşamı söylemiştim zannederim.'' ''Hayır, öyle bir söz geçmedi.'' ''Unutmuş olmalısınız.'' ''Ben unutmam. Öyle bir lakırdı olmadı ki unutayım.'' ''Neyse, affedersiniz.'' ''Affetmek bir şey değil fakat başıma gelenleri bilseniz.'' Ne oldu? Başınıza ne geldi? Cuma akşamı, evet. Cuma akşamı ve gecesi çok rahatsız oldum.
Vah vah.
Evet, Alaturka saat 12'de köşke gittim. Kapılar kapalı, kimseler yok. Vurdum. Sonra?
Bağcı geldi. Onlar göç ettiler. Burada kimse yok, her yer kapalı demesin mi?
Vah vah. Vah vah. Ama sama kutetreşer.
Sonra ne yaptınız?
Son arabayı salmış idim. Bağcı'ya yalvardım. Gitti bana bir araba getirdi.
Beni Kadıköy'üne götürmek için arabacı iki mecidiyeden aşağı razı olmaz. Zaruri kabul ettim.
Kadıköy'üne gittiniz öyle mi?
Öyle ya. Orada bir dost var. Onun evine gittim. Onlar da Anfami adalara gitmişler.
Setin avantürsa.
Oui.
Mesama kute şervusave.
Sonra ne yaptınız?
Onları da bulamayınca arabacı beni bir otele götürmek istedi. Şehirden uzak, Feneraki tarafında bir otel. Cesaret edemedim. İstanbul'a geçmekten başka çarem yoktu. İskeleye indim. O zaman sizin dostunuz Monsieur Keşvi'ye rast geldim. Selam verdim. Beni tanımadı mı ne oldu, selamımı almadan geçti gitti.
Keşvi Bey mi?
Evet. Hiç olamaz. Impossible.
Pourquoi? O burada değil, o İzmir'e gitti.
Demek ki benzetmişim. Gece karanlığında besbelli tanıyamamışım.
İyi gördünüz mü?
İyi gördüm zannediyordum. Fakat madam ki...
Nerede ve nasıl gördünüz?
Bir tütüncü dükkanı önünde bir şey alıyordu, gördüm.
Kendisine bir şey dediniz mi?
Bonsoir Monsieur Keşvi dedim. Hiç cevap vermedi. Oradan savuçtu gitti.
Ne kıyafetliydi?
Orasına dikkat etmedim.
Yanlış olmalı.
Madem ki İzmir'deymiş, benzetmişim demek olur.
Neyse, iskeleye geldim. İki çifte kayık aradım. Kayık yok idi.
Bir sandal bulabildim. Bereket versin, o da iki çiftteydi. Karaköy'e yarım liradan aşağı gitmediler.
Neyse, o sandalı olsun bulmuşsunuz ya.
Evet, amma yarım lira. Oradan bir saatte Karaköy'e vardık. Ve yoluna çıkmak için araba yok, hayvan yok. Yayan çıkmaya mecbur oldum. Çok zahmet çekti. Karnım aç, lokantaya girdim, dine ettim. Oradan Union Française oteline girdim, yattım.
Çok rahatsız olmuşsunuz, teessüf ederim.
Ya masraf?
Tamam, 32 frank sarf ettim.
O bir şey değil, onu tehdiye ederim.
Merci.
Bugün yeni kitaplar aldım. De Lamartine'in Külliyat Asarı. Paketi açıp kitapları arz ederek 7 cilt. Her birinde 3'er 4'er parça gayet güzel gravür de var.
Çok nefis, çok âlâ. Kaç aldınız bu 7 cildi?
69 frank aldım.
Bedava. Tavu enfes, kağıdı enfes, gravürleri enfes. Helem'in derecatı?
Koca poet. Celine de Goulart de la France.
Berenger ile de Lamartine'in kendisi daha büyük şairdir.
Berenger başka jean, de Lamartine başka. Aralarında münasebet yok, öteki buna nazaran güneşin yanında ay gibi kalır.
Güneş varken de ay görünmez ha, Nespa beyefendi.
Demek Berenger hiçbir şey, ben öyle bilmezdim.
Dedim ya, o ay bir iki de güneş.
Ciltlerden birisini karıştırarak, La chute d'un ange, bunu okumalı.
Oh, comme c'est beau, comme c'est sublime.
La chute d'un ange, bir meleğin düşüşü.
Ne güzel, aman biraz okur musunuz?
Okuruz ya.
Dineden sonra okuyalım. Fakat ikinci, üçüncü rögreleri de okumak istiyorum.
Onlar nedir?
Premier rögreyi bitirdim. Belki 50 defa okudum.
Türkçe'ye de hemen kamilen tercüme ettim.
Öbürlerini de göreyim, bakayım nasıl şeyler.
Premier rögreyi bilmiyorum.
Canım, Graziella'nın sonundaki poezi. Çamlıca'da bir gece siz okumadınız mı?
Ha, evet bildim. O poezi güzeldir. Şair ona Premier rögre namını vermiş. Fakat Deuxième rögre, Troisième rögre diye başka bir şiir yazmamış. Öyle eseri yoktur.
Ben var sanıyordum. Öyleyse La Chute d'un Ange okuruz.
Bu aralık Michel yemek hazır olduğunu haber verdi.
Muallim Efendi ile Şakir de Salamanje'ye gittiler. Sofraya oturdular.
Şuradan buradan konuşarak bir saatte yemeği bitirdiler. Tekrar salona geldiler.
Kahveler, ilk sigaralar içildikten sonra Behruz Bey'in teklif ve ricasıyla Monsieur La Chute d'un Ange aldı. Cehren okumaya başladı.
Fransız şairi meşhurunun bu eseri ruhaniyet-i insaniyenin ağız ve encamındaki tecelliyatı nazımının tasavvuruna göre tasvir eder, ağır mevzulu, güç anlaşılır kasayide müteselsil eden, müteşekkil, kocaman bir kitap olduğu halde, ünvanı olan bir meleğin sukutu tabirinden istinbat ettiği manaya göre bu eseri de Graziella'daki manzume gibi, felt olmuş genç ve güzel bir kıza dair mersiyeden ibaret bir şey, zanneden Behruz Bey, Monsieur Pierre'in kıraatine vak ve guşi huş etmiş ve bazı mısraları tekrar ettirmişken, geniş bir şey anlamaya muvaffak olamayınca hocasına karşı artık bırakınız demeye cesaret edemediğinden Monsieur Pierre yorulup da kendi kendine kitabı elinden bırakıncaya kadar dinlemeye karar verdi. Monsieur Pierre ise çoktandır öyle âli şiirler okumaya vakit bulamadığından şu fırsattan istifade ederek aşk ve şevk ile okumakta devam ediyordu. Bu suretle eserden bir 10 sayfa okuyarak biraz teneffüs etmek, bir de sigara yakmak üzere kitabı muvakkaten elinden bıraktığı zaman Behruz Bey'i mışıl mışıl uyur görünce Aziz Muallim Efendi genç beyi o tatlı uykusundan uyandırmaya kıyamadığından kitabı kapadı. Yavaşçacık yerinden kalktı. Potinlerinin burnuna basa basa yürüyerek salondan çıktı. Hemen yatak odasına gitti. O da şakirde gibi tatlı bir uyku alemine dalmak niyetiyle yatağına girdi. Yorganı başına çekti. 3 dakika geçmeden horul horul uyumaya başladı. Halbuki Aziz Muallim Efendi daha salonun kapısını bulmadan ayağının sesinden Behruz Bey uyanmış ve o dışarıya çıkar çıkmaz şayet tekrar geliverir diye bir iki harime savuşarak yatak odasına çekilmiş idi. 13. Çaker Bey, Talip Bey, Sahban Bey, Malik Efendi Behruz Bey'in konak komşularından ve teklifsiz görüştüğü gençlerdendir. Bunlar kışları ekser akşam Behruz Bey'in konağında toplanırlar, konuşurlar, kağıt oynarlar, 5'lere 6'lara kadar bir hoşça vakit geçirirler. Fakat yaz gelince Behruz Bey, küçük Çamlıca'ya naklettiği gibi diğerlerinden yalnız Malik Efendi kalarak, Çaker Bey Beykoz'a, Talip Bey Emirgan'a, Sahban Bey de Sarıyer'e sayfiyelere giderler, o cihetle 5-6 ay kadar birbirlerini ya hiç görmezler veyahut nadiren sokakta, vapurda filan da görebilirlerdi. Bu sene Eylül ile beraber Ramazan-ı Şerif'in hululu sayfiyecilere sonbaharın mürurundan evvelce şitayilerini avdete teşvik ettiğinden Behruz Bey küçük Çamlıca'yı terk ile konağına geldiği gibi isimlerini söylediğimiz beyler de sayfiyelerinden şitayilerine gelmişler ve birbirlerinin vücudundan çarçabuk haberdar olmuşlar idi. Binaenaleyh konağın naklinin 3. akşamı komşu beylerden ikisi, ertesi akşam diğer ikisi Behruz Bey'i ziyarete gelmiş, 3 gün sonra bir akşam bu beylerin 4'ü birden konakta birleşmiş idi. O akşam saat 4:30'a kadar oturuldu. Komşu beylerin hepsi de kemal-i şek ve şetaretle söyler, yalnız Behruz Bey çokluk söze karışmayarak söyleyenleri dinlemekle iktifa ederdi. Yaz alemine, kayık sandal eğlencelerine, kır safasına ve sayriye dair olan musahabetin germiyetine noksan gelince genç beyler 31 oynamak istediler. Oyun masası ortaya geldi. Beyler masanın başını üşüştüler. Kağıtlar hazırlandı. Fakat Behruz Bey, Malik Efendi ile dışarıdan dışarıya ortak olmak yanı, onun sermayesine müsavi miktarda bir meblağ da kendisi ilave etmek üzere oyundan hariç kalmasını, baş ağrısı bahanesiyle beylerden rica ettiğinden, bunlar oyun ile meşgul oldukları kadar, Behruz Bey de kah bir köşede sigara içerek sakince oturur ve kah Dölemartin'in La Chute d'une Anjin'i karıştırır idi. Bir aralık beyefendi salondan gaybübet edince, oyuncuların muhaveratı aşağıki şekli iktisap etti. Behruz Bey'e dikkat ediyor musunuz? Hiç eski neşesi kalmamış. Siz kağıt çektiniz miydi? Evet, evet. Geçen akşam benim nazarı dikkatime çarptı. Bilmem ne var. Pek çok düşünüyor. Yalnız düşünüyor değil, mükedder de görünüyor. Siz dal mı dediniz? Kaç kuruş? Ben öyle mükedderlik filan anlamadım. Dedi ya, rahatsızmış, başı ağrıyormuş. Bu da yattı. Öyleyse biz de bir taraftan rahatsız etmesek, bir an evvel gitsek. Şu parti bitsin de sonra düşünürüz. Siz yandınız. Siz yatıyorsunuz öyle mi? Bana kalsa Behruz Bey'in hiçbir şeyi yok. Oyunda bulunmak istemedi, baş ağrısını bahane etti. Oyun mu oynayacağız yoksa... Geliyor, geliyor, susunuz. Behruz Bey, sizin şans Malik Efendi'ye fena yaradı. Hepimizin paralarını çekiyor. Gerçek mi Malik Efendi? İşte bakınız, 4 liralık sermayeden şu 4,5 mecidiye ile şurada birkaç kuruşta bakır para kaldı. Zarar yok, devam ediniz. Lazım gelirse 2'şer lira daha koyarız. O benim işim değil. Ey beyefendi, Talip Bey size söylüyorum. Biz hiç 31 yapmayacak mıyız? Siz de yapın, kağıtlar meydanda. Benim gibi 15 iptida bir 9'lu sonra da bir 6'lı çekerseniz paraları alırsınız. Ben de o talih nerede? Elime 14 filiz filiko geliyor da gene bir şey yapamıyorum. Her defa kaybediyorum. Monsieur Pierre olmalı ki size galebe etsin. Evet. Komşu beylerin nazarı dikkatlerinden hali kalmadığı veçiyle Behruz Bey'in halinde bir değişiklik vardı. Eski neşesi, eski şakraklığı kalmamıştı. 5-6 ay evvele kadar koşup gezmekten, konuşmaktan, kumardan, kendi tabirince sosyeteden pek haz eden Behruz Bey, şimdi sakin sakin düşünmekten, tenhalıktan memnun oluyordu. Behruz Bey bir akşam gene yalnızca tamam ettikten sonra klas odasına gitti. Mişel'i çağırdı. Biraz meşguliyeti olduğundan kimse gelecek olursa kendisi için rahatsızdır, haremdedir denilmesini tembih etti. Bey kendi kendine kah düşünmek, kah Premier Regret tercümesini biraz daha ıslah ve tenvir etmek, kah Lamartine'in külliyat asarını içinde kendi haline muvafık bir şiire, bir hikayeye tesadüf etmek emeliyle, karıştırmak ve kah La Chute d'une Anjin'den birkaç mısra okuyup anlamaya çalışmak suretiyle meşgul olup duruyordu. Kulağına uzaktan uzağa davul sesleri gelmeye başladı. Fil hakiki o akşam rüyeti hilal ile vuku Ramazan sabit olmuş olduğundan mahalle bekçileri şehri mübarekin hululunu adeti beldeye tevkifan davullarla ilana çıkmış idi. Behruz Bey Ramazan'ın vukuunu intikal edince bu şehir içinde hususuyla 15'inden sonra Kalpakçılar başında, Bayezid Meydanı'nda, Divan yolunda, Şehzadebaşı mevkiinde kalabalık ve gezinti alemlerini tahattür ile şatkam olacak yerde bir mahzunluğa düşüverdi. Çünkü kendisi için o alemleri temaşadan artık bir haz ve neşe hasil olmayacağını düşündü. Evet, Sarışın Hanım sağ olaydı elbette o da oralarda ekseriya görülürdü. Halbuki o zavallı kız gençliğine doyamadan fevt oldu gitti. Kim bilir hangi bir tenha kabristanın hangi bir köşesinde o biçare genç garibane yatarken beyefendinin bu kalabalık alemlerinde dolaşıp gönül eğlendirmesi ne büyük vefasızlık olacağını derpişi tefekkür etti.